Buradan bakınca, bugünü şekillendiren, geleceği yönlendiren olaylara, dünyada, Türkiye özelinde gündeme oturan haberlere buradan bakalım. Haftanın gelişmelerini birlikte okuyalım. Buradan bakın, cevabınız olsun. Buradan bakınca.
Değerli Türkçenin Sesi Radyosu dinleyenleri, buradan bakınca hepiniz hoş geldiniz. Ben Bahattin Car'da her hafta olduğu gibi bu haftada Batılı basında Türkiye ile ilgili olarak yayınlanan haberleri birlikte okuyacağız ve yorumlayacağız. Hakkı ve hakkaniyeti gözeterek yorumlarda değerlendirmelerde bulunacağız. Geçtiğimiz haftaya ilk olarak damgasını vuran haber İsviçre'de Kill Erdoğan pankartlı hayır kampanyası haberiydi değerli dinleyenler. Bildiğiniz üzere referandum için evet kampanyalarına izin verilmeyen Avrupa'da PKK'nın Kill Erdoğan pankartlı hayır kampanyasına izin verildi. Berlin'de PKK'lıların düzenlediği hayır etkinliğinde açılan pankart dikkat çekti ve Türkiye bu noktada tepkisini göstermiş oldu diplomatik yollardan değerli dinleyenler. Medeniyet beşiği olduğunu iddia eden İsviçre'de terörist başı APO'nun pankartlarıyla birlikte Kill Erdoğan yani Erdoğan'ı öldür yazılı pankarta izin verilmesi gösteriyor ki Avrupa'nın özgürlük anlayışı hakikaten iflas etmiş durumdadır. Deutsche Welle'de ve aynı zamanda İsviçre'nin haber ajansı SDA'da yer alan bir haberde şöyle değerlendirme yapılmış. Türk hükümetinin politikalarının eleştirildiği, özgürlük ve demokrasi çağrılarının yapıldığı mitinge binlerce kişinin katıldığını ve protestoların olaysız geçtiğini duyuruyoruz şeklinde görüldüğü üzere bu mitingde açılmış Kill Erdoğan pankartı ki görülmeyecek gibi de değil kocaman bir pankart Batılı basın özellikle de İsviçre haber ajansı tarafından görülmemiş gösterilmemiş durumda değerli dinleyenler. İşte bu Batı'nın ve dolayısıyla Batılı medyanın çifte standardını özgürlük anlayışını ön plana çıkartan önemli bir haberdir önemli bir donedir aslında nitekim onları biz birçok noktada Türkiye aleyhtarlığı yaparken görüyoruz. Yine Batılı basında yer alan bir haberde deniliyordu ki Köln'de oy kullanmaya giden HDP-PKK taraftarları Alman Belediyesi tarafından ücretsiz bir şekilde taşındı, taşıma hizmeti verildi. İşte bunların her biri aslında yaklaşan referandum süreci içerisinde Türkiye'nin iç meselesi olmasına rağmen Avrupa'nın Batı'nın taraf tuttuğunu ve hayır için çalıştığını gösteren bariz net örneklerdir. Aslında bu haberlerle Batı bilinçaltını da değil aslında bilinç üstünü dışa vuruyor. Benim gibi düşünmüyorsan yaşamayı hak etmiyorsun diyor değerli dinleyenler. Sadece bununla da yetinilmedi tabii ki başka haberler de yer aldı. Bunlardan bir tanesi de Bild gazetesinde yer alan Türkçe başlıklı haberdi. Algı operasyonuna devam eden Alman gazetesi Bild, Türkçe ve Almanca olarak Atatürk olsa hayır derdi başlıklı bir haber yayınladı. Haberde Erdoğan'ı eleştiren ifadelere yer verilirken Atatürk olsaydı hayır derdi başlığı atıldı ve aynı zamanda Esen Üniversitesi'nden Türkiye uzmanı olan bir şahsın Atatürk yaşasaydı hayır derdi çünkü o otoriterdi fakat totaliter değildi ifadelerine yer verildi. Aslında Bild gazetesinin geçmişi bir hayli karanlık özellikle Türkiye ile ilgili olarak referandum süreci içerisinde atmış olduğu başlıklarla Bild gazetesinin seviyesizliğini biliyoruz. Nitekim Ekonomi Bakanı'nın Almanya ziyareti öncesinde Erdoğan en sadık bekçi köpeği olan ve 3 yıldır Ekonomi Bakanı olarak görev yapan kişiyi Köln'e gönderdiği ifadeleri de yer almıştı. Görüldüğü üzere her fırsatı aslında Bild gazetesi değerlendiriyor ve söz konusu olan Türkiye olunca Atatürk'ü bile buna alet etmekten çekinmiyor değerli dinleyenler. Ayrıca aslında basının atlamış olduğu bir nokta daha var. O da biraz önce zikretmiş olduğum görüş alınan kişinin FETÖ ile irtibatlı olduğu iddiası değerli dinleyenler. Böyle iddialar var. İşte bu aslında bir şeyi açığa çıkartıyor. Daha önce de ifade etmiştik. Alman basını FETÖ tarafından yönlendiriliyor. Alman basınında atılan manşetlerin arkasında aslında çoğu zaman FETÖ ve uzantıları var değerli dinleyenler. Evet, Almanya'da sadece bu başlıklar atılmadı medyada. Başka bir gazetenin yorumu şöyleydi: çoğunluğun oyu ne çıkacak olursa olsun bu aynı zamanda diğer vatanları Almanya açısından da bir karar anlamına gelecek. Almanyalı Türklerin çoğunluğu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın reform planları için oy kullanırsa bunu Almanya ile ilgili büyük ve temel bir hoşnutsuzluk olarak okumak mümkün. İşte görüldüğü üzere değerli dinleyenler, sonucun ne çıkacak olması aslında Alman basınını ilgilendirmiyor. Türkiye'yi ve aynı zamanda Türk seçmenlerini tehdit eder nitelikteki manşetler atıyorlar, haberler yayınlıyorlar, yorumlar yazıyorlar. Yani ayağınızı denk alın. Söz konusu olan Almanya'ysa ve siz de Almanya'da yaşıyorsanız, işte çıkacak sonucun ne olduğu önemli değil. Önemli olan sizin burada bizimle olan entegrasyonunuz. Yani bizim değerlerimize uygun olarak yaşayıp yaşamadığınız, ona göre davranıp davranmadığınız veya bizim desteklediğimizi destekleyip desteklemediğinizdir önemli olan şeklindeki bir mesajı veriyorlar. Başka bir Alman gazetesinde şu haber şu içerikle yer alıyor: Erdoğan'ın Avrupa ve Batı'ya itiraf etmek istediğinden daha fazla ihtiyacı var. Yani poker oynuyor şeklinde bir ifade yer alıyor ve aslında Erdoğan'ın Batı'ya olan muhtaçlığı diyerek değerli dinleyenler, Batı olmaksızın, Avrupa olmaksızın Türkiye'nin bir hiç olduğu vurgulanmaya çalışıyor ki aslında son dönemdeki gelişmeler gösteriyor. Aslında bu noktada Avrupa Birliği üyeliği de dahil Türkiye'nin Batı'ya, Avrupa'ya bu manada ihtiyacı yok. Sadece bununla da yetinilmiyor tabii ki. Batılı basında özellikle Türkiye aleyhtarlığı söz konusu olduğu zaman siyasilerin ifadeleri de yer alıyor. Avrupa Parlamentosu Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Brok, Almanya'daki Türk vatandaşlarını referandumda hayır oyu kullanmaya davet etti ve anayasa değişikliğinin Türkiye'yi Avrupa'dan uzaklaştıracağını belirtti. Gazeteye vermiş olduğu demeçte diyor ki açık açık, Türk vatandaşlarına tavsiyem anayasa değişikliği ve özgürlük için oy kullansınlar şeklindeki bir ifade yer alıyor. İşte görüldüğü üzere Avrupa Parlamentosu Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı da Türkiye'nin iç işlerine karışma pervasızlığını bu şekliyle göstermiş oluyor değerli dinleyenler. Evet, bu haberleri çoğaltmak mümkün çünkü genel itibariyle batılı basında Türkiye'nin her gün ama her gün haber olduğunu, manşet veya sür manşetle yer aldığını ifade edebiliriz. Fakat geçtiğimiz haftaya damgasını vuran önemli olan haberlerden bir tanesi de Alman basınında yer alan MIT Almanya'da casusluk faaliyetinde bulunuyor şeklindeki haberlerdi. Bu konu bir hayli gündem oldu özellikle Alman basınında. Peki bu haberler gerçeği yansıtıyor mu? Her şeyden önce bu haberin arka planına bakmamız gerekiyor. Süreç şöyle gelişiyor değerli dinleyenler. MIT FETÖ'cüleri tespit ediyor. Gereğini yapması için Alman istihbaratına 311 kişilik bir liste veriyor değerli dinleyenler. Ve sonrasında kıyamet kopuyor. Alman gazeteleri hemen yayına başlıyorlar ve iddiaları ardı arkasına sıralıyorlar. MIT Almanya'da yaşayan FETÖ'cülere yönelik casusluk faaliyetinde bulundu haberleri yayınlanıyor. Haberlere göre MIT elde ettiği bilgileri Şubat ayında gerçekleşen Münih Güvenlik Konferansı esnasında Alman Federal Haber Alma Servisi BND'ye iletti. Habere göre listede Almanya'da yaşayan 300 FETÖ'cü ve 200 kadar dernek, okul ve benzeri kurumun isimleri bulunuyor açık ve net bir şekilde. Fakat sonrasında Alman İstihbarat Teşkilatı ne yapıyor? FETÖ'cülerle bu bilgileri paylaşıyor, MIT sizi izliyor, adresinizi değiştirin şeklinde uyarıda bulunuyor değerli dinleyenler. Haberin aslı budur. Alman istihbaratı FETÖ ile çalışıyor aslında haberin gerçek anlamda okunması gereken noktası. Fakat Alman basını böyle bir yaygara kopararak değerli dinleyenler MIT'in Almanya'da casusluk faaliyetinde bulunduğunu iddia ediyor ve aslında ülkeler arası teamüller gereği Almanya'nın yapması gereken suçluların teslim edilmesi ilkesini ihlal ettiriyor aslında Almanya'ya bu haberlerle değerli dinleyenler. Evet, görüldüğü üzere sonrasında Alman basınında koparılan yaygarayla ilgili olarak bir takım bilgiler ve bir takım haberler, bir takım beyanatlar söz konusu. Almanya'nın Türk makamlarının 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili kendilerine verdiği gülenciler listesinde bulunanları takip edildikleri konusunda uyardığı noktası aslında en önemli nokta. Bu da Almanya'nın terörü ve teröre destek olanları desteklediğini açık bir şekilde bir kez daha ortaya koymuş oluyor. Peki Almanya İçişleri Bakanı konuyla ilgili olarak basına nasıl bir açıklama yapmış? Almanya İçişleri Bakanı Türkiye'den Almanya'da yaşayan Türklere karşı casusluk faaliyeti yürütmemesini istiyor ve ardından diyor ki kimse Gülen'in darbeden sorumlu olduğuna inanmıyor diyor. Aslında sadece o da değil, daha önce ifade etmiştik, Alman Federal Haber Almaz Servisi'nin başındaki kişi de geçtiğimiz günlerde Spiegel dergisine bir mülakat vermişti ve Türkiye'nin 15 Temmuz darbe girişiminin arkasında FETÖ'nün olduğuna çeşitli yollardan Almanya'yı ikna etmeye çalıştığını fakat kendilerinin henüz buna ikna olmadıklarını ifade etmişti değerli dinleyenler. Evet, görüldüğü üzere Almanya ikna olmadığını iddia ediyor fakat Almanya'nın en üst yöneticisi Merkel bile Türkiye'ye gelip bombalanan meclisi gördüğü halde ve aynı zamanda şehitler ve gaziler dahil bununla ilgili olarak istenildiğinde yüzlerce binlerce bilgi, belge, video, fotoğraf kendileriyle paylaşıldığı halde değerli dinleyenler Almanya görüldüğü üzere terörün ve terörü destekleyenlerin yanında siyasileriyle, yönetimiyle ve aynı zamanda medyasıyla durmaya devam ediyor. İşte bunu destekleyen nitelikteki ifadeler var. Hristiyan Birlik Partileri sözcüsünün bir ifadesi var. O MIT'in dosyası kasıtlı provokasyondu diyor mesela. Yine Hristiyan Sosyal Birlik Partisi milletvekili bir açıklama yapıyor ve Alman servislerinin MIT'e yardımcı olacağını sanmanın Türk hükümetinin dar kafalılığını ortaya koyduğunu söylüyor. Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin hızla hukuk devleti ve demokrasi ilkelerinden uzaklaştığını ifade ediyor değerli dinleyenler. Görüldüğü üzere Alman siyasiler de bu noktada Türkiye'yi tekrar suçlamak için bir fırsat yakalamış gibi görünüyor. Bu noktada haksız oldukları halde. Evet, sadece bununla da ilgili değil, birçok gazetede, birçok beyanatta bununla ilgili detaylar yer aldı ve Türk istihbaratı Almanya'nın iç huzurunu bozuyor bile dediler ve Türkiye'yi Türk kökenli Almanlara ve siyasetçilere yönelik muhbirlikle suçladılar. Başka bir gazete şu ifadeleri kullanmış: bizim dış istihbarat servisimiz BND'nin başkanına verilen liste Gülen yapılanmasının sözde yanlıları olarak tehlike oluşturanları değil, tehlike altında bulunanları içeriyor. Artık Gülen yapılanmasının terörist olduğuna ve darbe girişimini tezgahladığına dair hala kanıt bulunmuyor. Darbe girişimi BND başkanının da ima ettiği gibi Erdoğan'ın iktidarını genişletmek için kullandığı bir bahaneydi deniliyor değerli dinleyenler. Ve MIT'in Almanya'da Gülen cemaati mensuplarına yönelik istihbari faaliyeti yürütmesinin kabul edilemez olduğunu ifade eden başka bir isim, Alman Yeşiller Partisi eş başkanı Cem Özdemir, insanları ihbar edenler için Erdoğan'ın süper olduğunu düşünenler Türkiye'de yaşayabilirler şeklindeki bir açıklamada bulunuyor. Bu da alenen orada yaşayan Türkleri tehdit etmek ve burayı, yani Almanya'yı terk etmekle suçlamak noktasına kadar uzandırmış durumda ifadeler. İşte görüldüğü üzere değerli dinleyenler, bu ve benzeri türdeki ifadeler aslında Batı'nın, özellikle Almanya'nın bu noktada yaklaşan referandumlarla ilgili olarak bir hayli telaşlandığını gösteriyor. Nitekim manşetlerden düşmeyen Türkiye ile ilgili olarak Türkiye aleyhtarı haberler bunları ispatlıyor görüldüğü üzere değerli dinleyenler. Aslında Avrupa'ya ve Avrupa'nın yakın geçmişine baktığımız zaman çok da geriye gitmeye gerek yok. 2008'de başlayan ekonomik krizin ardından Batı'nın Avrupa'nın toparlanamadığını, refah seviyesinin düştüğünü, 28 ülke arasındaki gelir dağılımı adaletsizliği, aynı zamanda uçlarda bulunan sağ partileri güçlendirdiğini, nitekim son seçimlerde bunları gösteriyor. İngiltere'nin ardından yeni ülkelerin de ayrılmak için sıraya girdiğini gösteriyor. Peki böyle bir kaotik ortamın yaşandığı Avrupa Birliği ülkelerinde göçmen düşmanlığı, İslamofobi ve ifade ettiğim gibi Erdoğan karşıtlığı üzerinden bu birliğin harcına çimento ve su taşımaya çalışıyorlar ve bu şekliyle aslında kendi çöküşlerini örtbas etmeye ya da kapatmaya çalışıyorlar görüldüğü üzere bu haberlerle değerli dinleyenler. Hatta öyle ileri noktalara gidiyorlar ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Avrupa ülkelerine yönelik sözlerine yüksek perdeden tepki gösteriyorlar ve Erdoğan'ın böyle devam ederse hiçbir Avrupalı güvenle, huzurla sokağa adım atamaz sözlerine sert tepkiler göstererek Erdoğan'ın dış politikası Nazi Almanya'sıyla benzerlik gösteriyor ve bunu bir terörist söylüyor diyerek Erdoğan'ı terörist dahi ilan ediyorlar değerli dinleyenler. Bunu söyleyen Alman Sol Partili bir milletvekili değerli dinleyenler. İşte görüldüğü üzere aslında her gün yatıp kalkıp Erdoğan'a diktatör veya Nazi benzetmesi şeklindeki haberler Alman basınında yer alırken Almanya'yı veya Hollanda'yı Cumhurbaşkanı Erdoğan Nazi veya faşist olarak nitelendirdiğinde Batı medyası kıyamet koparıyor ama her gün yatıp kalkıp bu ve benzeri türdeki manşetleri atanlar, haberleri hazırlayanlar hiçbir zaman kendilerine, kendi ifadelerine bakmıyorlar. Nitekim onlar demokrasiden, insan haklarından, konuşma, ifade hürriyetinden biz ne anlıyorsak siz de onu anlayacaksınız veya bunun sınırlarını, kurallarını biz belirleriz şeklindeki bir anlayışla görüldüğü üzere hareket ediyorlar. Peki bunun dışında özellikle batılı basında referandum yaklaşırken başka haberler yer almıyor mu? Evet, elbette ki yer alıyor ve özellikle de referandum yaklaşırken bu ve benzeri türdeki haberlerin ardı arkasına geleceğini ifade edebiliriz. Nitekim Financial Times'da referandum yaklaşırken medyaya baskılar artıyor başlıklı başka bir haber daha yayınlandı. 7 yıldır Türkiye'deki evlerin sabah rutinlerinden biriydi diye başlıyor haber. Ancak referandumda hayır oyu kullanacağını açıklayınca işten çıkarıldı. İşte İngiliz Financial Times gazetesinin Türkiye'de basın üzerindeki baskılarla ilgili haberinde bahsettiği kişi Kanal D sabah haberlerinin eski sunucusu İrfan Değirmenci. İşte Türkiye'deki medya patronlarının yayın kuruluşlarını uzun yıllardır kendi çıkarları için kullandığını ve yasaların sert olduğunu belirten Financial Times, Türkiye'de gazeteciler hiçbir zaman tam özgürlüğü tadamadığı ifadesini kullanıyor. Erdoğan karşıtlarının 16 Nisan'daki anayasa referandumunda evet oyu çıkması halinde manevra alanının da daha da daralacağına dikkat çekiyor. İşte bu haberde tek bir örnek üzerinden Türkiye'yi suçlu kılmak noktasında hazırlanmış bir haber bunu çok açık bir şekilde ortaya koyuyor. Halbuki bu konu Türkiye içerisinde de kendi iç kamuoyunda da tartışılmıştı ve aslında ilgili şahsın özel televizyon kanalından gönderilmesindeki esas nedenin reytinglerdeki çakılma olduğu fakat söz konusu olan medya patronunun bir taşla iki kuş vurmak maksadıyla böyle bir hareket içerisinde, böyle bir karar içerisine girmiş olduğu ifade edilmişti. Fakat işte habere söz konusu olan olayın arka planını araştırmaksızın Financial Times'ın sadece Türkiye'de hak ve özgürlükler yok diyebilmek için yayınlamış olduğu haberlerden bir tanesiydi bu değerli dinleyenler. Yine başka bir haber Deutsche Welle'de yer aldı ve 674 sayılı kanun hükmündeki kararnamenin Venedik Komisyonu'na havale edildiği haberiydi bu. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından çok sayıda belediye başkanının tutuklanması ve bazı belediyelere kayyum atanması işte Avrupa Konseyi platformuna bu şekliyle taşınmış olduğu değerli dinleyenler ve Avrupa Konseyi İşkence ve Kötü Muameleyi Önleme Komitesi'nden biri diyor ki Türkiye'de tutuklu bulunan yerel düzeyde seçilmiş temsilcilere yönelik insanlık dışı muamele, tecrit ve sistematik olarak evlerinden uzak hapishanelere nakledilme iddialarını inceleyeceğiz diyor. İşte bütün bu haberler de gösteriyor ki söz konusu olan referandumun yaklaşması olunca Avrupa basınında, Batı basınında Türkiye aleyhindeki benzer haberler yayınlanmaya devam edecek. Fakat haberlere dikkat ettiğimiz zaman görüyoruz ki haberlere konu olan olayların gerekçeleri ve arka planları ile ilgili olarak bilgiler verilmiyor ya da eksik veriliyor. Bununla ilgili olarak Türkiye'de işleyen hukukun bu noktada ilgili işlemleri yaparken terör bağlantılı olan kişi ve kurumlarla ilgili yapmış olduğu uygulamalar bu manada aslında batılı basında Türkiye'nin iç işlerine karışmak olarak nitelendirilebilecek haberlerken bunlardan bağımsız, bu bağlamdan bağımsız haberlerin yapıldığını görüyoruz değerli dinleyenler. İşte Batı'nın Türkiye'ye karşı takınmış olduğu tavır bu haberlerde de açık ve net bir şekilde açığa çıkıyor. Fakat Avrupa'nın unuttuğu bir mazi var. Bu mazide de aslında Türk, dolayısıyla Osmanlı ve Avrupa ilişkilerini deşifre eden bir mazi bu değerli dinleyenler. Kısaca diyebiliriz ki aslında Avrupa'nın her derdine Osmanlı yetişmiş, fakat bunu inkar eden Avrupa şu anda Türkiye karşıtlığıyla bilinen haberler ve muameleler içerisine girmiş durumda. Avrupa ülkelerinde Türkiye'ye karşı alevlendirilen bu faşist hamleler her geçen gün etkisini artırırken, tarih kayıtları aslında Avrupa'nın unuttuğu Osmanlı gerçeğini bir anlamda gözler önüne seriyor değerli dinleyenler. Türkiye'ye sırt çevirmeye kalkışan Batı, yüzyıllardır her dertte sığındığı Osmanlı'yı unutuyor. Halbuki devlet arşivleri doğal afetler ve kıtlıklar başta olmak üzere her türlü sıkıntılarda Osmanlı padişahlarının nasıl duyarlılık sergilediğinin en net bir şekilde kanıtı olarak karşımızda duruyor. Osmanlı Devleti'ni geçmişte sıkıntılı zamanlarında yanında bulan, bugün de Suriye'den yönelen mülteci akınından Türkiye sayesinde etkilenmeyen Avrupa ülkeleri, Türklere karşı güttüğü ırkçı politikalarıyla yüzyıllardır kurulan bu dostluğu bir anlamda unutturmaya çalışıyor. Üstelik Türk vatandaşlarını şehit eden terör örgütlerine kapılarını sonuna kadar açarak bunu yapıyor değerli dinleyenler. İşte bunların yer aldığı bir kitaptan bahsedeceğim. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü'nün hazırladığı Osmanlı'dan Günümüze İnsani Diplomasi Cihan Penah adlı kitapta Avrupa'nın yüzünü kızartacak insani diplomasi örnekleri dolup taşıyor. Kanuni Sultan Süleyman'ın Fransa'yı İspanya istilasından kurtaran desteği işte bu kitapta yer alıyor. İsveç'i, İngiltere'yi, İrlanda'yı kıtlıktan kurtaran buğday yardımları, İngiltere ve Fransa'da selden zarar görenlerin yardımına koşan yine Osmanlı olması, yine zorunlu savaş koşullarında olunmasına rağmen sel felaketi yaşayan Hollanda'nın yaralarını saran para yardımı, yine nehir taşkını sonrasında Almanya'ya yapılan yardım, volkan patlamasında İtalya'ya yapılan yardım, Avrupa ülkelerinin Osmanlı'yı her zor dönemde yanında bulduğunun ispatı olarak tarihteki kayıtlar içerisinde yer alıyor. Son dönemde Türkiye karşıtlığı ve aleyhtarlığı noktasında mızrak başı olarak ön plana çıkmış Almanya ve Hollanda ile ilgili olarak yer alan tarihi belgeler aslında Alman yetkililerin ve Hollandalı yetkililerin yüzünü kızartacak türden. Osmanlı Devleti 1891 yılında Almanya'daki Seyl Nehri'nin taşmasıyla büyük zarar gören ahaliye Sultan II. Abdülhamid'in emriyle yardım yapmıştı. Bunun üzerine Almanya hükümeti Osmanlı Devleti'ne minnettarlığını belirterek teşekkür etmişti. Bunlar tarihi bilgi ve belgelerde yer alıyor. Hollanda'da da 1. Dünya Savaşı sırasında gerçekleşen sel felaketi nedeniyle insanlık dersi verilmişti. Hollanda'da mağdur olan halka Osmanlı Devleti'nin zorlu savaş koşullarında olmasına rağmen para yardımlarında bulunduğu biliniyor. Bunlar arşiv kayıtlarında yer alıyor. Bunu biz bildiğimiz gibi aslında derin Avrupa tarihi de biliyor, fakat görüldüğü üzere bunlar hiçbir zaman onlar tarafından gündem edilmiyor. Onun yerine Haçlı zihniyetine sahip, Haçlı bakış açısıyla Türkiye'ye değerlendirilerek düşmanlık her fırsatta dile getiriliyor. Evet, görüldüğü üzere Avrupa geçmişte açlıkla, hastalıkla, doğal afetlerle sınandı. Avrupa'nın zor dönemlerinde yardım geleneği bulunan Osmanlı her zaman elini uzattı. Avrupa dedelerinin çaresizliğine çare olan Osmanlı Devleti'nin torunları olan Türk milletine teşekkür etmesi gerekirken bakanlarını, milletvekillerini ülkeye almıyor, Türklere karşı ırkçı söylemlerine devam ediyor, orada bulunan Türk azınlığa karşı üzerlerine atları sürerek, köpeklere ısırtarak değerli dinleyenler insanlık dışı bir muamele yapıyor. Bu da aslında Batı'nın kendi tarihini inkar ettiğini ve ne kadar da bu manada nankör olduğunu gösteriyor. Aslında güncel örneklerde Batı'nın batılı bakış açısının nerede olduğunu basit bir şekilde ifade ediyor değerli dinleyenler. Nitekim İtalya'da mültecilere yardım dağıtan 3 gönüllü geçtiğimiz günlerde tutuklandı. İşte söz konusu olan insani yardımsa görüyoruz ki Batı sınıfta kalmış durumda. Aynı zamanda geçtiğimiz günlerde yine yüzlerce mültecinin Akdeniz'de kaybolduğu ve kucak açılmadığından dolayı çoğu mültecinin, binlercesinin Akdeniz'de boğulduğunu açık ve net bir şekilde biliyoruz. Başka bir haber Amerika'dan. Amerika tüm Müslümanlar için vize almayı daha da zorlaştıracak uygulamalar içerisine girmeye başladı. Koalisyon uçakları geçtiğimiz günlerde yanlışlıkla, altını çiziyorum, yanlışlıkla sivil bombalamaya devam etti ve Musul'da 200'ü aşkın kişiyi, Müslümanı katletti değerli dinleyenler. Son dönemde bakın Almanya, İslam'ı Almanlaştırmak isteyen haberler ve aynı zamanda uygulamalar içerisinde Hristiyan Demokrat Birlik Partisi Başkanlık Divanı üyesi diyor ki bir İslam yasasına ihtiyacımız var. Bu yasada Almanca bilen imamlar, İslam din dersi öğretmenleri ve diğer din adamları için gerekli eğitimlere ilişkin düzenlemeler yapılmalı şeklinde ifadeler yer alıyor. Diğer taraftan Avusturya'da İslamofobi hızla yükselirken 2015'te Müslümanlara yönelik 156 saldırının kayıt altına alındığı ve bu sayının 2016'da 253'e yükseldiği ifade ediliyor. Son olarak birkaç tane daha örnek verelim. Hak ve özgürlükten bahseden Batı'da bir İngiltere'den diğer ise Amerika'dan geliyor. İngiliz İçişleri Bakanı diyor ki teröristler tarafından da kullanıldığı bilinen WhatsApp'a kısıtlamalar getirmeliyiz. WhatsApp ve onun gibi birçok organizasyonun teröristlerin özgürce haberleştiği güvenli bir yer olmamasını sağlamalıyız diyor. İşte insanların özgürce internet üzerinden haberleşmesini sağlayan uygulamalara bile kısıtlamalar getirme noktasına kadar gelmiş durumda İngiltere değerli dinleyenler. İşte hak ve özgürlüklerin beşiği olarak nitelendirilen İngiltere'den bir örnek. Amerika'da ise internet mahremiyeti artık bitiyor. Amerika'da Temsilciler Meclisi önceki başkan Obama döneminin son günlerinde Federal İletişim Komisyonu tarafından onaylanan internette kişisel bilgi güvenliğinin korunmasıyla ilgili kuralları iptal eden yasa tasarısını kabul etti ve artık internette bile Amerikalılar özgür değiller. İşte bütün bu haberler Amerika ve dahi Batı'nın Avrupa Birliği ülkelerinin söz konusu olan insan hak ve hürriyetleri olunca çifte standart içerisinde yer aldığını ve kendilerine hiçbir zaman bakmadıklarını gösteriyor. İşte Batılı basında yer alan bu haberlerin her biri onların sahip olmuş olduğu Batılı ideolojik bakış açısından bağımsız haberler değil ve onlar hala Türkiye'nin gidişatına karşı kulaklarını kabartmış bir şekilde Türkiye aleyhtarı propaganda yapmaya devam ediyorlar. Geçtiğimiz günlerdeki haberlerde ve bugün aktardıklarımızda bunları açık bir şekilde gördük. Referandum süreci yaklaşırken daha da artacağına inanıyorum. Ve buradan bakınca da bunları sizlere aktarmaya ve yorumlamaya devam edeceğiz. Bu hafta da buradan bakınca'nın sonuna geldik değerli dinleyenler. Tekrar buradan bakınca da Türkçenin Sesi Radyosu'nda birlikte oluncaya dek hepiniz hoşça kalın.
Buradan bakınca, bugünü şekillendiren, geleceği yönlendiren olaylara, dünyada, Türkiye özelinde gündeme oturan haberlere buradan bakalım. Haftanın gelişmelerini birlikte okuyalım. Buradan bakın, cevabınız olsun. Buradan bakınca.